أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام مسلمين kitabına aldığı Sahih-i Müslim diye bildiğimiz o kitapta yer alan bu hadisi İmam Muhyiddin en-Nevevi 40 hadisine 23. sıraya yerleştirmiş. Ben de oradan size duyurmak istiyorum. Ebu Malik Haris bin Asım Eş'ari anlatıyor. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Et-tuhuru şatrul iman. Taharet imanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Velhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'an ev temle'u ma beynes semavati vel ard. Subhanallah ile elhamdülillah bütün gökler ve yeryüzünü, ikisi arasını doldurur. Vassalatu nurun. Salat nurdur. Vassadakatu burhanun. Sadaka da burhandır. Vassabru ziyaun. Sabır ziyadır, ışıktır, nurdur. Vel Kur'anu hüccetun leke ve aleyk. Kur'an yerine göre kimi zaman lehine, bazen aleyhine, lehine de aleyhine de delildir. Küllün nas yağdu. Feba'i'un nefseh فَمُعْتِقُهَا اَوْمُوبِقُهَا. Bütün insanlar, herkes sabah olunca işine gücüne, kendi dünyasına dalar. Sonunda ya kendisini Allah'a veya başkalarına satıp, ya özellikle Allah'ın kulu kölesi olur, yani kurtulurlar, ya da başkalarının kulu kölesi olur, helak olurlar. Türkçeleştirdim zannetmiyorum tabi. Aynı kelimeleri şöyle sanki zihnimizde bir kere daha şartlanma, bir kere daha canlanma olsun diye bir kere daha okudum. Arapçasını okumakla birlikte bir de yakın Türkçesini söyledim. Aslında düşünüyorum, bu kelimeler bu dünyanın insanlarına çok yabancı değil. Gece gündüz sabah akşam Kur'an ve sünnetle meşgul olan insanlar, bakın ki bu kelimeleri günlük hayatlarında dinlerinin tezahürü, dinlerinin anlaşılması ve açıklanması manasına kullanıyorlar. Taharet, iman, elhamdülillah, mizan, sübhanallah, semavat ve arz, salat, nur, sadaka, burhan, hepsi öyle değil mi? Ama yabancılaşmışsak ya da henüz daha yeni tanışıyorsak, işte o zaman bunların bugün kullandığımız Türkçe'yle ifadesi anlamlı ve gerekli olacaktır. Ben anladığımı söylemeye çalışayım, siz anlamaya çalışın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net, kesin çizgilerle kurallar koyuyor bu hadisi şerifinde. Bu bize şeref kazandıracak, şerefli sözünde. Tat-tuhuru şatrul iman. Taharet, imanın şatrı. Vazgeçilmez bir parçasıdır. Temizlik imanın yarısıdır diye yapılan tercümeler biraz az hoşuma gittiğinden bunu ısrar ediyorum. Yani temizlik 100 birimdir. 50'si iman 100 birimdir. 50'si temizliğe, 50'si başkalarına ayrılır değil. Onsuz olmaz bir parçası. Yani iman mı düşünüyorsunuz? Taharet olmadan iman olmaz. İşte böyle onsuz olmaz bir özellik taşıyan o kısmına şatır diyoruz. Çünkü Arapçada yarı anlamına nısıf kelimesi kullanılır. İman, eğer buradaki iman kişiyi mümin edecek, onun Müslümanlığının beyanı manasına imansa, yani kelime-i tevhidin ifadesi, kelime-i şehadetin ifadesi ise herhalde söz anlaşılır. La ilahe bölümü veya eşhedü en la ilahe bölümü işte onun yarısıdır. Çünkü la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya tek yetkili, sadece Allah vardır. Bu iddiayla ortaya çıkan, öyledir diye bana dayatmaya çalışılan, yani biraz da yutturulmaya çalışılan her şey batıl. Hepsini ben reddediyorum. Manasına kelime-i tevhidin vazgeçilmez bölümü la ilahedir. Peki ya illallah? O zaten işin aslıdır. Buna göre la ilahe illallah, işte bu kelimenin, bu imanın, bu İslam'ın aslı ve esası olan temel yasanın birinci bölümü, onsuz olmaz bölümü, la ilahe bölümü bir temizlik, bir taharettir bu anlamda. Çünkü insanlar onunla kendilerini günahtan, şirkten, isyandan temizleyecekler. İşte insanlar onunla kendilerini Allah'ın rızasına giden yolda tüm bulaşıklıklardan, tüm kirlerden temizleyecekler. La ilahe illallah. La ilahe diyecekler. Allah'tan başka ilah yok diyecekler. Ben sadece Allah'ı kul köle olacak varlık biliyorum. Sadece Allah'a kul köle olmak istiyorum. Allah'tan başkasını hayatıma karıştırmıyorum. Allah'tan başka hayatıma karışmaya yetkili varlık tanımıyorum dediler mi? İllallah işte onunla birlikte bir anlam kazanacak. Fakat bu söz peygamberimden doğrudan bana gelen bir söz değil. Benden önce niceleri de duymuşlar. Benden önce niceleri anlamaya çalışmışlar, kafa yormuşlar. Ondan dolayı benden önce anlamaya çalışanların kitaplarına, sözlerine müracaat edince ikinci bir anlam çıkıyor karşıma. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah bölümüyle işte At-Tuhuru Şatrul İman birinci bölümdür. Yani la ilahe illallah. Önce imanda temizlik, önce İslam'da temizlik, önce kafada, gönülde, inanç dünyasında temizlik gerekir. Sonra bunun modelini peygamberimizden alacağımızı ayrıca beyan edeceğiz. Muhammedur Resulullah. Söyleyin, o onun yarısı değil mi? Ama biri olmayınca öteki olmaz yarısı değil mi? Yani karpuz yiyecektiniz, tamamını çök gördüler size, yarısını verdiler. Tamam, sizin işinize yarar. Ya da elma armut yiyecektiniz, ya da benzeri meyveler, ya da ekmekti, benzer bir yiyecekti, veya 10 ton kömür lazımdı da 5 ton buldunuz, veya bir bardak su gerekiyordu da yarım bardak aldınız, yine o bölümü sizin işinize yarar. Fakat et-tuhuru şatrul iman, yarısı değil derken bunu kastediyordum. O olmayınca diğeri olmaz bölümüdür. Söyleyin, Muhammedur Resulullah olmazsa la ilahe illallah olur mu? La ilahe illallah olmazsa Muhammedur Resulullah'ın ne anlamı var? Ya da la ilahe olmazsa illallah ne manaya gelecek? İllallah'ı demezseniz la ilahe ne anlama gelecek? İşte ikisini birlikte düşünüyoruz ve diyoruz ki iman onsuz olmaz parçasıyla temizlik onun yanı başında olacaktır. Yani taharet. Ama taharet kelimesinin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah iman esasının yanı başında yer alması yanında Kur'an-ı Kerim bir de imanı namaz anlamına kullanır. Hatta önce Müslümanlar aleyhissalatü vesselamla birlikte Mekke'de Kabe'ye doğru namaz kılıyorlardı. Sonra Allah önce nedendir bilinmez ama sonra iman edenleri ortaya çıkarmak içinmiş. Kim daha güzel iman ediyor, kim peygambere ittiba ediyor bu ortaya çıksın içinmiş. Öyle beyan ettiği için anlıyoruz. Dedi ki Kudüs'e dönün. Öyle yaptı Müslümanlar da. Hep beraber, hep birlikte bütün namazlarında her zaman Kudüs'e doğru döndüler ve öyle namaz kıldılar. Mescid-i Aksa'ya doğru. Ama gün geldi. Tekrar Mekke'ye dönüş emri verildi. Bu sefer münafıklar, kalbi kara olanlar ya da imanı bozuk olanlar, kalbi eğri büğrü olanlar vesvese vermeye, Müslümanların kafasını karıştırmaya yeltendiler. Dediler, bu ne biçim iş, siz nasıl dengesiz insanlarsınız? Bir o yana, bir bu yana, bu ne menem şey dediler. Hatta dediler ki, peki söyleyin bakalım, daha önce Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığınız namazlar ne olacak? Peki o dönemde namaz kılarken ölen insanlar, onların imanı ne olacak? Allah dedi ki onların imanları zayi olmayacak, boşa gitmeyecek. Yani onların namazı da kabul, imanları da kabul. Öyle olunca namaz manasına iman İman manasına namaz da Kur'an'da söylenince burada et-tuhuru şatrul iman cümlesini namazın abdest vazgeçilmez unsurudur diyoruz. Yarısıdır değil ondan dolayı. Peki abdest nasıl namazın vazgeçilmez unsuru? Abdest olmadan namaz olur mu? Hem ki taharet, bir de hadesten, ayrıca necasetten taharet diye ikiye ayrılırsa, siz düşünün namazla, namazın müminin hayatındaki konumuyla temizliğin iç içeriğini. Eliniz yüzünüzde, başınız ayaklarınızda, gözle görülen, mercekle tarasanız bulamayacağınız, mikroskopla bulmaya çalışsanız, eliniz boş dönecek cinsle, tertemiz bir ortam olsa, pislik kesinlikle bulunmasa bile, her şeye rağmen yine de abdestiniz yoksa abdest alacaksınız. Bu ayrı bir temizlik. İşte bu imanın vazgeçilmez unsuru, bu namaz onsuz olmaz bir temizliktir. Ama sadece öyle mi? Sadece gözle görülmeyen, madde planında olmayan temizlikler için mi düşüneceğiz? Peki ya diğer temizlikler? Elbette onlar da, İslam'ın emri gereği onlar da gerçekleşecek. Yani biz gözle görülür, elle tutulur, burunla anlaşılır temizlikler konusunda da, pislikler konusunda da titiz davranacağız. Hatta klişeleşmiş, kalıplaşmış, klasik tabiriyle necasetten taharet de namazın vazgeçilmez unsurudur. Elbisemiz, namaz kıldığımız ortam ya da namaz imkanı bulduğumuz yer elbette temiz, tertemiz olmalıdır. Her türlü pislikten temizleneceğiz demek ki, görünen ve görünmeyen pisliklerden. O zaman imanımızın vazgeçilmez bir bölümü tamamlanacak, diğerine biz elimiz, dilimiz, kalbimiz, gönlümüzle gayret ederek diğer yarısını da tamamlamaya çalışacağız. Siz kendi çevrenizdeki pislikleri bilirsiniz. Mikropların her birinin gözle görünür olma şartı taşımadığını herhalde bugüne kadar öğrendiniz. Ama gözünüzün gördüğü ya ki görmediğiniz, hissettiğiniz ya ki duyumsayamadığınız ama fark ettiğiniz, bildiğiniz, inandığınız her türlü pisliği ortadan kaldıracaksınız. İşte bu imanın vazgeçilmez bir unsurudur. Söyleyin. Mesela bir Müslüman namaz kılacaktı. Baktı ki paçasında, eteğinde, kolunun kenarında, çorabında, bir yerinde gözle gördüğü, burnuyla kokusunu fark ettiği, eliyle dokunsa zaten belli olan bir pislik var. Hemen biraz domuz kanı vardı evde, getirdi onunla onu temizlemeye başladı. Ne oldu dersiniz? Pisliği pislikten mi temizledi? Peki dahasını düşünün. Şimdi onu şarapla veya başka bir haramla yıkamaya başlasa, temizlemeye başlasa, yine temiz olmadığına, namaz için temizliğin gerçekleşmediğine inanıyorsunuz. Peki, acaba o insan namaz kılmayan bir insansa, orada gördüğü, görmeye çalıştığı pislik onun için önemli mi? Ya da değişeni düşünün, tam tersine bir örnek olsun. Şöyle elbisesinin bir kenarı tırnak kadar bir yer hafif toz olsa veya bir çöp bulaşmış, bulanmış, dokunmuş olsa bir yerine ya da benzer böyle İslam'ın namaza engeldir demediği, namaza engel değildir dediği bir toz, toprak cinsinden veya ıslak cinsinden bir şeyler olsa, hani leke denilen bir şey belki de, belki çay içerken damlamış ya da yemek yerken damlamışsa, işte o size göre o zaman yine de pis olacak mı? Yoksa o konuda imanınız mı söz sahibi olacak? Bırak, o benim parçam değil, onu temizlenince, sen onu güzelleştirince ben temiz olmam mı diyecek yoksa imanınız? Ben tamamlanmam mı diyecek yoksa imanınız? Bilmem anlatabildim mi? Öyleyse bakın çevrenize, evinize, dükkanınıza, tezgahınıza. Acaba siz neyin nerede olmasına pis, nenin nerede olmasına temiz diyorsunuz? Eğer İslam'ın onun orada olması konusunda bir emri var da siz olmadı bu iş burada, çok pis oldu diyorsanız, Allah'tan korkun, kime göre dediniz? Mesela, bir Müslüman erkek için, yüzünde çıkan kılların uzaması, tabi kendi diliyle söyleyelim, sakalının uzaması, İslam'a göre temiz bir hareket. Ama tertemiz yıkarsa, temizlerse, Elbette üzerinde madde adına bir pislik yoksa, yani İslam'ın temiz dediği biçimdeyse, öylece abdest alıp namaz kılınca namazı sahih olacak cinstense, o temizliktir. Diğeri, bir baksa ki, aa şu yaptığın işe bak ne o suratın pis olmuş diyorsa, artık o tuhuru şatrul imanı anlamamıştır. Söyleyin şimdi, ey temizlik meraklıları, mesela evinizdeki eşyanın üzerinde, gerçekten mercekle tarasanız, mikroskopla baksanız göremeyeceğiniz tozların eyvah toz olmuş diye alınmasından yana ömür tüketen temizlik meraklıları. Aman eşyalarımın tozunu bir daha alsam. Dün de 3 gün oldu, şimdi bir daha temizlesem. Aman bu elbiseyi bu gece giydim, atsam makineye bir daha yıkasam. Bu eşarbı başıma bir kere almıştım, 2 saattir başımda yine yıkasam. Hatta bu sabun kirlendi yıkasam, bu su kirlendi yıkasam diye akla gelen her şeyi bir kere daha yıkamaktan yana kafaya takan bu işlere. Ey temizlik meraklısı insanlar! Söyleyin, siz yani siz temizlikten yana İslam temizliği sever diyen insanlar, peygamberin mescidinin toz alma görevlisi olsaydınız, peygamber döneminde yaşasa, Medine'de bulunsaydınız, peygamber bu mescidin tozunu alacak birileri yok mu demediği halde siz gidip, ya Resulallah bu mescidin tozunu bir alsak bir temizlesek deseydiniz, ne yapacağınızı düşünebildiniz mi? İnanın sabahı haşra kadar temizlemeye devam edecektiniz ama yine tozunu alamayacaktınız. Çünkü zemin yumuşacık kum ve toz topraktı. Semadan inen yağmur, üstteki gölgelikten aşağıya inince, zemin o zaman çamur oluyordu da dizler, eller, burun ve alın çamura secde ediyorlardı. Peki siz olsaydınız ne yapardınız? Öyle bir peygambere, sahabesinin böyle namaz kılmasını isteyen peygambere pis diye mi bakardınız yoksa? Aklıma geldi. Anneler, ablalar, teyzeler, genellikle demiyorum ama çokça duyduğumdan belki de. Çocukları severken iyisiniz ama bir hırçınlıkları, bir huysuzlukları olduğu zaman onlara kızdığınızda sakın ha onlara pis demeyiniz. Çünkü İslam'a göre pis, müşriktir, şirk pisliktir, ancak kafire, ancak müşriye, yani onun kafirliğine pislik denir. Müslüman ne pistir bu anlamda, ne pisliktir. Hatta Ebu Hureyre Efendimiz, cünüpmüş bir ara, henüz daha yıkanmaya giderken ya da dönerken, Aleyhissalatü Vesselam'ı görüvermiş de kenardan hemen sıvışıvermiş sokağa, bir başka yola dalıvermiş. Sonra Aleyhissalatü Vesselam sormuş, neden öyle yaptın? Ya Resulallah, cünüptüm de, pistim de, ondan dolayı da demeye kalmadan, hayır diyor Peygamberimiz, Müslüman necis olmaz. Peki ama cünüp olunca yıkansın. Necis olmak, pis olmak, pislik olmak Müslümana yakışmaz ondan dolayı. İşte et-tuhuru şatrul iman. Taharet, İmanın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir insana iman sahibi diyor musunuz? Bir insanı mümin biliyor musunuz? Bir insana Müslüman diyor musunuz? Biraz daha farklı bir ifadeyle sorayım. Ölünce cenaze namazını kılar mısınız? O zaman onda temizlik mutlaka vardır. O temizdir. Ama dilinizle yalayıp yutacak kadar temiz değilmiş. E olsun. E ona dikkat etsin tabii. Nice evler görüyoruz. Nice sofralar kuruluyor önümüze, nice sofra bezleri sunuluyor önümüze, sanki zannedersiniz yemek listesi var orada. Her çeşidini kokuyor, eğer burnunuz iyi alıyorsa, bu sofra bezinin üzerine şu şu şu yemekler yenilmiş diyebiliyorsunuz. Öylesi değil demeye çalıştığım, elbette madde planında da temizlik gerekir. İşte hadesten taharet, işte necasetten taharet. Birlikte düşünün. Tattuhuru şatrul iman. Ama öncelikle, özellikle imanınızın gereği temizlikten yana, imanınızın pis dediğini temizlemeden yana, imanınız öyle dediği için onu temizlemeden yana olun. Eğer temizlik ve pislik konusunda kuralı siz koyarsanız, ya Rabbi sen biraz 14 asır öncesine ait kurallar koymuşsun. Bu döneme ait bizimkiler daha geçerli gibi geliyor. Seninkinden bizimki biraz daha uygun gibi zannediyorum. Bana öyle geliyor demeye çalışırsınız anlamına gelecek ki Allah'a sığının, Allah korusun diyelim. Devam ediyor Aleyhissalatü Vesselam. Velhamdülillah temle'ul mizan. Elhamdülillah mizanı doldurur. Elhamdülillah. övgüye layık, methü sena edilecek, tam ve mükemmel bilinecek, o dediyse tamam denilecek, Allah'tan başkası yoktur. Elhamdülillah, Allah'ın isteklerini, Allah'ın dediklerini, Allah'ın emir ve nehilerini, Allah'ın mesajını, dinini en güzel bilmek, mükemmel bilmek, eksik ve noksandan azade bilmektir ki, ona aynı zamanda bir de Sübhanallah ekliyoruz. Hadisin devamında ve Sübhanallahi velhamdülillah şeklinde de onunla ilgili bir tanıtım gelecek. Elhamdülillah, Fatiha suresinin başında, Elhamdülillah, En'am, Keyf, Sebe ve Fatır surelerinin başında, Elhamdülillah, nice ayetlerde karşımıza çıkan temel prensip. Sanki Müslümanın hayatının, baştan sona bir Müslüman hayatın ifadesi, izahı, tanımı ya da tanıtılması anlamına. Elhamdülillah. Ne yaparsanız yapın, elhamdülillah diyebilmek için, ne anlarsanız anlayın, sonunda elhamdülillah diyeceksiniz. Fark edin, nice nimetler, söyleyin elhamdülillah. Gözünüzle, kulağınızla ilgili mi? Bulamadınız, daha düşünün, niceleri daha yok mu onlarla ilgili? Kaybedince anlarsınız, gelin kaybetmeden anlayın. Eliniz, ayağınızla, güneşle, ayla ilgili, suyla, toprakla ilgili, suyun donmasıyla ya da buharlaşmasıyla ilgili, çiçeklerle, böceklerle ilgili, nice ama nice nimetlerin farkına mı vardınız? Deyin. Rahat rahat deyin elhamdülillah. Ama bunlardan önce ve fakat her zaman söyleyeceğiniz bir elhamdülillah. Allah sizi imanla tanıştırmış. Elhamdülillah. Allah beni Müslüman etmiş. Elhamdülillah. Her halükarda, bütün ahvalde, bütün şartlarda elhamdülillah. Yani ya Rabbi hamdolsun sana. Ne kadar güzel ortaya koymuşsun. Ne desen yerindedir. Sana hamdolsun Allah'ım demek. Başka bu işe layık birisi var mı? Kim o? Kim olabilir? Elhamdülil baba, elhamdülil ana. Olur mu? Yani anam babam hamde layık olacak. Ne işi, ne gücü var da onların? Elhamdülil para, elhamdülil pul. Olur mu sizce? Mümkün mü böyle? Yani demagoji yapmak, iş, laf salatasıyla dağıtmak manasına söylemiyorum bunları. Söyleyin. Hamde layık, övgüye layık Allah'ın dediklerinden başka ne bulabildiniz? Dolayısıyla ona iyi sarılalım. Allah'ın dediğini güzel kabul edelim. Allah'ın dediğinden başka hedef kabul etmeyelim. Elhamdülillah. Ondan dolayı Müslümanım elhamdülillah diyoruz. Peki bunu bilerek söylemekle dilimiz alışmış söylemek ama dilimiz alışmadığı için söylememek arasındaki farkı düşünebildiniz mi? Elhamdülillah Müslümanım diyememiş bir Müslüman düşünün. Ben tanıyorum öylelerini. Müslümandır, Müslüman olmuştur, gerçekten yeni Müslüman olmuştur ama uzun bir dönem elhamdülillah Müslümanım diyememiştir. Neden mi? Zannetmeyin gururuna, kibirine yediremediğinden değil. Şanla, şerefle Müslümanlığının gururunda, şuurunda birisi aslında ama öğrendiği Müslümanlıkla yaşadığı Müslümanlık birbirine çok yakın olmayınca elhamdülillah Müslümanım diyemedi uzun süre. Kur'an okuyordu, anlamaya çalışıyordu, sünnet öğreniyor, kendine mal etmeye çalışıyordu, namaz kılıyor, onunla Allah'a yaklaşmaya çalışıyordu, oruç tutuyor, kendisini terbiye etmeye çalışıyordu, Allah'ın dediklerini dinliyor, engellerinden, nehilerinden kaçınmaya çalışıyordu ama 1,5 yıl kadar belki Müslümanım elhamdülillah diyemiyordu ve konu açılınca da inanın hüngür hüngür ağlıyordu. Ben neden diyecek hale gelmedim, neden elhamdülillah Müslümanım diyemedim diye. Yani istiyordu, o da demek istiyordu, hatta diyordu ki alnımı aça aça, göğsümü gere gere ben de desem ama diyememenin ızdırabını yaşıyordu. Peki ya dil alışkanlığı diyenler? Bunun tam tersine mi? Allah hepimize hayır versin. Elhamdülillah Müslümanım. Müslümanım elhamdülillah. Elhamdülillah efendim Müslümanız. Daha ne olacak efendim? Yani sabah karnımız şişinceye kadar doyuyor. akşam çatlayıp patlayıncaya kadar yiyoruz elhamdülillah efendim. Biz onun nice örneklerini yaşıyoruz. İkinci elbiseden 12.'ye kadar bir aylık sürede, ikinci aylık, üçüncü aylıkta yenilerine kazanmaya, almaya, peşi sıra gitmeye çalışan bizler, her bir nimetten sonra elhamdülillahı kaç defa yerleştirmiyor muyuz dilimizin ucuyla karşıdakine? Yani daha nice elhamdülillahlarımız var bizim. Anlamadan, bilmeden nice elhamdülillahlar. Hatta şöyle düşünüyorum. Namazdayken Allah müdahale ediverse, kulum elhamdülillah dedin, neye elhamdülillah diyorsun deyiverse, ne diyeceksiniz? Elhamdülillah. Ya Rabbi, seni tanımadan bugüne kadar iyi bir Müslüman olduğumu zannettim elhamdülillah. Öyle mi? Komşularla hiç ilgilenmedim, Kur'an'ını hiç öğrenmedim, sünnetini hiç bilmedim, peygamberini hiç tanımadım elhamdülillah. İbrahim aleyhisselam kimdir bilmedim, Davud aleyhisselamla hiç görüşmedim tabi kitap sayfalarında. Elhamdülillah. Sahabe kimmiş, neymiş, nasılmış, nasıl yaparmış beni ilgilendirmedi elhamdülillah mı? Söyleyin bizim evimiz, barkımız, hayatımız buna benzer mi bazen? Yani Hristiyan alem gibi bir sosyal hayatın insanı oldum. Yahudi dünya gibi bir ekonomik dünyanın insanı oldum. Geri kalan hayatımda da Müslüman olmaya çalıştım elhamdülillah mı yoksa bizimki? Siz bunları anlarsınız. Bakın sosyal ilişkilerde, yeme içme anlayışımızda sanki Hristiyan dünyayı bir adım peşi sıra takip etmeyi kendimize göre bilmemişiz mi? Allah korusun. Ne diyoruz sonra da bunun üzerine? Hayır ona demiyoruz ama o yanlış ve bu hata sonra böyle güzel öyle iyi. Nasıl iş bu? Mesela bir atölyede çalışan adam düşünün. Birim birim iş çıkarıyor ama her bir birimin hep hatalı, hep kusurlu, hep atılacak, hep kullanılmayacak, hep yeniden kazana dökülecek insan olduğunu düşünün. Adama sorun ne haber? İyi gidiyor elhamdülillah dese. Nasıl iyi gidiyor yani? Terzi mesela düşünün. Kumaş verdiniz dikecek. Yanlış kesmiş. Tekrar götürdünüz bir kumaş. Hatalı kesmiş. Tekrar bir kumaş daha götürdünüz. Bozuk kesmiş. Nasıl gidiyor diyor bir arkadaşı. İyi gidiyor elhamdülillah. Öyle mi? Bizimki de buna benzemez mi dersiniz? Fırıncı düşünün ekmekleri yakmışsa ya da pişirmeden çıkarmışsa ya da içine haddinden bin fazla tuz katmışsa ya da başka zehirler doldurmuşsa yani ekmekler yenmez çıkıyorsa hep ve de bugüne de şükür elhamdülillah diyorsa yani elhamdülillah diyecek çok şeyimiz var da denilmeyecek şeyleri neden azaltmıyoruz? Ama elhamdülillah temle-ul mizan. Mizanı dolduracak kadar elhamdülillah var bunu iyi bilin. Hem neden olmasın ki? Bakın düşünün Allah'ın iç alemimizde ve dış dünyamızda bize nimetler olarak sunduğu her şeye elhamdülillah değil mi? Dış alem, rüzgar, yağmur, kar, sıcak ve soğuklar, toprak, ağaç, yosunlar, çiçekler, sular, nehirler, hepsi Allah'ın bize nimetleri ve biz onlarla kulluk yapabilme imkanına sahibiz. Elhamdülillah. Peki ya iç alemimiz? Kalp, ciğer, böbrek, dalak ya da kemik, ilik, damar, sinir hepsi dengede ve düzenli bizim kulluğumuza imkan tanıyacak nitelikte. Peki elhamdülillah bütün bunlar yapılan elhamdülillahlar sonunda mizanı doldurur. Ben bir de şöyle anlaşılsa istedim. Elhamdülillah gerçekten Allah'ın hamde layık olduğu bir hayatın neticesinde söyleniyorsa bir tek bu mizana konulunca mizan dolar ve kişi onu söyleyen kişi cennete gider. Yani belki bir kere söylediniz, öldünüz. Belki birkaç defa söyleyip hayata veda ettiniz, olsun. Ama siz bunu cidden söylemişseniz, gerçekten söylemişseniz, kesinlikle mizanınız sevapla doldu, ağırlıklarınız çok oldu ve cennete gidiyorsunuz. Şimdiden bilesiniz. Elhamdülillah. Hamde layık Allah bilin ama. Şirkin, küfrün gereği değil. Ananın, babanın arzusunu değil, isyan olarak. Ya da birilerinin, diğerlerinin memnuniyetini değil, Allah'ı hamde layık bilecek, onu övgüye layık tanıyacaksınız ve diyeceksiniz ki, Elhamdülillah. Peki, ve Subhanallahi velhamdülillah, temle'an, ma beynes semavati vel ard, semavat ve arzın arasını dolduracak kadar, semavat ve arzın arasını dolduracak kadar öyle bir yapı, öyle bir özellik, öyle bir sistem ki işte Sübhanallah. Bir de Elhamdülillah. Ne dersiniz? Siz Allah'ı Sübhan bildiniz mi? Yoksa sadece namazlardan sonra Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah mı dediniz? Allah onu ifade etmemizi istiyor elbette. Ama ben şöyle zannediyorum. Kalbime yerleştirdiğim Allah'ın Sübhan olma bilgisini iman olarak ben kalbime yerleştirdikten sonra işte eğer ben bunu dilimle de ifade ediyorsam Sübhanallah'ım anlamlı olacaktır. Allah'ım eksiksizsin. Allah'ım noksansızsın demektir. Yeryüzünde insanların düşünebildiği bütün eksik ve noksan tavır ve davranış, tutum ve hareketten Allah'ı uzak bilmek demektir. Tüm yanlışlıklardan, tüm eksikliklerden, tüm noksanlıklardan Allah uzaktır. Bunu böylece bilmek, Allah'ı Sübhan bilmek demektir. Allah'ım Sübhansın. Allah'ım sen dediysen tamam. Sen eksiksiz ve noksansız olunca ben daha güzelini aramam. Daha iyisini aramam gerekmiyor. Ben bunu biliyorum ve böylece inanıyorum anlamına gelecektir. Bir de onun yanına elhamdülillah ekleyin. Gökler yer arası ne var ne yoksa hepsi işte bunun ifadesidir. Bilmem ifade edebildim mi ben de. Yani gökleri düşünün, yıldızlar ve ötesi. Dahası birinci, ikinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedinci kat semalar. Yeryüzünü düşünün, dağı, deresi, tepesiyle, ateşi, havası, suyuyla, ne var ne yoksa hepsini beraber düşünün. İkisi arasını şöyle bir tasavvur edin, ne kadar engin, ne kadar büyük, ne kadar geniş. Kesinlikle bilin ki, Sübhanallah ile Elhamdülillah mantığı, Sübhanallah inancıyla Elhamdülillah anlayışı, İşte hepsini dolduracak nitelikte, her yerde kendisine anlam bulacak. Her yerde kendisinin anlaşılması imkanı olacaktır. Sübhanallah, elhamdülillah. Vessalatu nurun. Namaz nurdur. Namaz, kişinin Allah'la diyaloğu. Namaz, kişinin Allah'tan mesaj alması. Namaz, insanın Allah'a tekmil vermesidir. Namaz, dinin direğidir. Namaz nurdur. Namaz aydınlıktır, namaz aydınlatıcıdır. Namazla beraber olunca insanlar hem kendileri hem beraber oldukları insanlara hayatın aydınlığını sunarlar. Namaz kılmak, Allah'ın dediklerini demek, onun huzurunda olma bilinciyle yaşamak. Önce bütün görünür görünmez pisliklerden temizleneceksin. Abdest alacaksın. Diğer pislikler ortadan kaldırılacak. Sonra hedefini iyi belirleyeceksin. Ne tarafa döneceğin belli olmalı. Allah'ın dediği tarafa tabii. Öyle Allah'tan başkası senin yönünü belirlerse, sen şaşkın, sen ne yaptığını bilmez hale gelirsin. İyi bil. Kıblen ne taraf? Allah'ın dediği taraf. Allah'ı bulacağın, onu razı edeceğin, onunla buluşup, onunla beraber olacağın taraf. İyi dön o tarafa, karıştırma, yanılma. Peki, ne zaman yapacaksın bu işi? Kendin isteyince mi, yoksa bir vakit belirleyici, bir zaman ayarlayıcı mı olmalı? Elbette sen bunu kulluk için yapıyordun, Allah ona da karışıyor. Çünkü Allah zamana, mekana, insana hakim bir varlık. Allah insana hakimdir, dilediğini yaparsa kuldur o. Allah zamana hakimdir, o kul ona uymak zorundadır. Allah mekana hakimdir, dediği yerde dediği gibi bulunmalıdır. Hareket ve biçim Allah'ın dediği gibi olmalıdır. Ama bütün bunları yaparken çırılçıplak işe çıkılmaz ki. Gerekli teçhizat, gerekli malzeme alınmalı, kişi yanına onları eksik etmemeli. Yani örtünmek gereken yerler örtülmeli. Yanında bulunacak şeyler bulunmalı. Kalpte mi, kafada mı, gönülde mi, elde mi, ayakta mı ne bulunacaksa onların hepsi elbette beraber olmalıdır. Eskiden ona setrul avret diyorlardı. Bir de niyet var elbette hazırlık için. Yani neden yaptığının bilincinde olacaksın. Babanı sevindirmek için mi? Yok hocan memnun olsun diye. Ama güzel ya para içinse? Ya da insanlar öyle görsün diye. Şöyle bir tatmin olmak için. Arada bir ben böyle takılırım diye öyle mi? Olmaz öyle şey. Allah dedi diye, onun istediği zamanda, onun istediği kadar, onun istediği biçimde, onunla baş başa olmanın anlamıdır namaz. İşte böyle bir namaz nurdur. Kişiye önünü aydınlatır. Ama namaz Allah'ın bizden istediklerinin ifadesi olunca nur olacaktır. İnsanlar namaz kılarken ne yaptıklarının bilincinde olmalılar. Mesela Allahu Ekber diyorsunuz namazda, başta. Gerçekten mi? İnanıyor musunuz? Allah en büyük mü size göre de? Yani buna inanarak, bunu kabullenerek mi söylediniz? Hayatınızda Allah'tan başka büyükler de var mı yoksa? E o zaman dalga geçmeyin kendinizle. Yalancı duruma düşmeyin Allah karşısında. Yani ya Allah zaten aldatılmaz, atlatılmaz birisi olunca ya söyleyiverirse deyin kendinize. Dikkat edin, cayın bu yanlışınızdan. Yani Allah en büyük olsun. Allah'tan başka büyükler mi? Cezası en büyük, mükafatı en büyük, rahmeti, şefkati, merhameti en büyük, gazabı, azabı en büyük. Allah'tan başka bir büyük var mı? Söyleyin hayatınızda. Bunu siz en iyi bilirsiniz. Sevgiye layık en büyük Allah. Bunu böyle ortaya koyacaktınız. Gerçekten mi? Allah gerçekten en büyük mü? Sonra elhamdülillah diyorsunuz. Neye elhamdülillah? Yaptığınız yanlışlara mı? Peki İyyâke nâbud ve İyyâke nestaîn dediniz. Ya Rabbi sadece sana muhtacım. Sadece ama bu konuda senin yardımına muhtacım. Sadece sana kul köle olmak için sen yardım et ya Rabbi dediniz. Ciddi misiniz? Peki ya paraya, ya pula, ya çevreye, ya makama, ya mevkiye, ya geçmişe, ya geleceğe farklı şeylere muhtaç olduğun iddiasıyla neden iyi bir kul olmaya çalışmıyorsun? Hadi denilince evet ama şu yok, evet ama bu yok dediğini sen bilmiyor musun? Öyleyse namaz nurdur ama Allah'ın istediği gibi olunca önünde eğileceğin bir Allah, işte onun huzurunda namaz, o zaman nurdur. Secdeye kapanacağın bir Allah, onun huzurunda namaz, işte o zaman nurdur. Ama ne dediğini bilince kılınan namaz nurdur. Ne dedin? Kul huvallahu ahad okudun. Allah tektir dedin. Hangi konuda? Sözü dinlenecek tek, yolunda gidilecek tek, hayata hakim tek, gönlü hoş edilecek tek, azabı çetin olan tek, cezası büyük olan tek, rahmeti merhameti en çok olan tek, sen böyle mi dedin? Allah'ı samet bildin mi peki ne demek? Ne demek olduğunu bilmeden mi söyledin? Herhalde Allah öyle söylüyordur. Ya da hocam böyle öğretmişti mi dedin? Olmaz değil mi öyle? Yakışmadı sana da. Yani elem tera keyfe faala rabbuk mü dedin? Ne anlama geldiğini bilmedin mi? Sübhaneke Allahumma ve bihamdik dedin, ne dediğini fark etmedin mi? Ettehiyyatü Allahumma salli ve barikten yana mısın? Ne olduğunu anlamadan mı söylüyorsun? Oldu mu o zaman bu namaz? Oysa namaz Allah'tan mesaj almaydı. Allah namaz ile sana bir şeyler veriyordu. Onları anlayacak ve bir sonraki namaza kadar onları icra edecektin. Sonra gelince Allah'a tekmil verecektik. Ya Rabbi senin dediğin gibi, aynen senin istediğin gibi yaptım ya Rabbi. Seni en büyük bildim. Seni hamde layık bildim. Sadece senin huzuruna eğildim. Sadece seni memnun etmeye çalıştım. Sadece sana kul köle olmaya çalıştım. Sadece senin mesajını hayata hakim kıldım. Bunu böylece diyebilmek için Allah'ın huzuruna tekrar geliyor. Ondan tekrar mesaj alıyor. Tekrar tekmil veriyor. Tekrar dediklerini dinlemeye çalışıyoruz. Yani Allah'la diyalog halinde oluyoruz. O bize söylüyor. Biz ondan alıyor, anlıyor ve öylece hayatımızı düzenliyoruz. Me'arid suresinde namaz kılanların özellikleri ya da biraz daha öz ifadeyle namazın, gerçek namazın, İslam'ın istediği namazın özellikleri şöyle anlatılıyor. Hani abdestsiz namaz olmaz ya, kıbleye dönmeyince olmaz, Kur'an okumayınca olmaz, sure bilmeyince olmaz ya, ettahiyyatüye oturmayınca olmaz, ayakta durmayınca olmaz, secde etmeyince olmaz ya, bakın daha nice olmazları varmış, olmazsa olmazları namazın. İllel musallin. Ellezinehum ala salatihim daimun. Onlar gerçek namaz kılanlar namazlarına devamlıdırlar. Gereği gibi kılmaya, Allah'ın dediği gibi kılmaya. Vellezine fi envalihim hakkun malum. Onların malında lissaili vel mahrum, isteyen istemekten mahrum bırakılmış insanların hakları vardır. Böyle bilirler. Vellezine yusaddikune bi yevmiddin. Kıyameti tasdik ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ Allah'ın azabından korkarlar çünkü اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Allah'ın azabı kendisinden emin olunmaz bir gerçektir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَى اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Bu gerçek namaz kılan insanlar, namus ve iffetlerini muhafaza ederler. Hanımlarına ve cariyelerine müstesna, o zaman kınanmazlar. Kim bunun ötesinde bir yol ararsa, işte o zaman haddi aşmış insanlardır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Gerçek namaz, emanete riayeti, ahde vefayı gerektirir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ Gerçek namaz, şehadetin ikamesini emreder. Şehadet ikame etmeyen insanın namazı olmayacaktır. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ Ve gerçek namaz, namazın muhafazasını emredecek. Böyle insanlar namazın muhafızı olacaklar. اُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Onlar cennette ikram olunacaklar. Demek ki gerçek namaz, devamlılığı gerektirir. Gerçek namaz, kişinin, kılan kişinin malında isteyen ve istemekten mahrum bırakılmış insanların hakkı olduğunu beyan eder. Gerçek namaz, ahiretin tasdikini gerektirir. Gerçek namaz, Allah'ın azabından korkmayı emreder. Gerçek namaz, namus ve iffetin muhafazasını emreder. Gerçek namaz, emanete ve ahde vefalı olmayı, riayetkar olmayı emreder. Gerçek namaz, şehadetin ikamesini emreder. Ve gerçek namaz, namazın muhafazasını, muhafızlığını emreder. İşte böyle bir namaz nurdur. O sadakatü burhanun, sadaka da delildir. Tasdik, sadakat, sadıkane bağlılık delili. Yani insanların malımıza Allah karışır demelerinin delilidir, belgesidir, beyanıdır. İnsanlar Allah'ın mala karıştığını söylüyorlar, buna inandıklarını beyan ediyorlarsa, sadaka vermeden delilsiz iman ediyorlar demektir. Birilerine verecekler. 3 kuruş, 5 kuruş mu? Sadakayı öyle anlarsak evet ama sadaka demek hatta zekat demektir. Allah'ın mala karıştığının ayan beyan ifadesi demektir. Ne var ne yoksa verebilmek demektir. Ölçüsü imanla belli olur. Ya bir hurman varsa yarısını verirsin, 10 ton hurmanın 5 tonu gibi. Ya tamamını verebilirsin, Ebu Bekir Efendim gibi. Ya yarısını verirsin, Ömer Efendim gibi. Ya biraz verirsin, diğeri. Ya az daha verirsin, bir başkası gibi. Ama vermek zorundayız ki Allah'ın mala karıştığına imanımızı belgeleyelim, simgeleyelim. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ Sabır da aydınlıktır, aydınlatıcıdır. Sabır, dayanıp direnmek, bıkıp usanmadan kulluğa devam etmek. Bütün kulluklarda, bizden istenen her şeyde, işte bütün bunların sonunda Aleyhissalatü Vesselam sözü Kur'an'a getirerek diyor ki وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ Kur'an, işte bütün bunların ifadesi olarak Kur'an hem lehine hem de aleyhine delildir. Yani sen bunları Allah dedi diye yaparsan, Kur'an kaynaklı yapıyorsan, Allah'ı razı etmeye yapıyorsan, işte Kur'an ben dedi diye yaptı diye delilini gösterir. Değilse o demediği için onda olmayan bir kuralla yapıyorsan, beni ilgim yok ona, ben aleyhine delilim diyecektir Kur'an. Aynı Kur'an insanların lehine ve aleyhine delil olacaktır. Yani ana ölçüdür, temel ölçüdür, esas kıstas odur. Onunla ölçülecektir her şey. Ve bir sonuç, bir toplumsal sonuç, bütün bu kurallara göre yaşamanın sonucu ya da yaşamamanın sonucu küllün nas yadu, bütün insanlar sabah hayata başlarlar. İşleri güçleri vardır, dertleri sıkıntıları olur, pazara çarşıya giderler ya da yaptıkları yapmadıkları şey peşinde güne başlarlar, hayata başlarlar. Sonunda tebaa'u nefse, kesinlikle herkes kendi canını satmıştır, kendini ortaya koymuştur. Ama ya فَمُعْتِقُهَا ya da اَوْمُوبِقُهَا ya Allah'a sattığından, yani Allah'a köle olduğundan dolayı kurtulmuş ya da başkalarına sattığından, başkalarının kulu kölesi olduğundan dolayı da helak olmuştur. Ebu Malik Haris bin Asım el-Eş'ari'nin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den naklettiği İmam Müslim'de yer alan Muhiddin en-Nevevi'nin 40 hadisi 23. sıraya yerleştirdiği bu hadisi bir kere daha özetliyor ve sözümü bitiriyorum. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor, temizlik imanın vazgeçilmez bir şartıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallah velhamdülillah ise semavat ve arz, bütün gökler ve yeryüzünde ne var ne yoksa, bütün her şeyin, aklınıza gelebilen her şeyi doldurur. Namaz nurdur, aydınlıktır, aydınlatıcıdır. Sadaka, tasdik için, sadakatle bağlılık için, sadıkane bağlılığın ifadesi için verilen para, Allah'ın hayata karışmasının burhanı ve delilidir. Sabır ziyadır, ışıktır, aydınlıktır, aydınlanmaktır. Kur'an insanların lehine de aleyhine de delildir. Çünkü ana ölçüdür. Her şey, bütün ameller onunla ölçülecektir. Bütün insanlar sabah işlerine, dünyalarına, hayatlarına başlarlar. Sonunda ya Allah'ın dediğini yapıp ona kul köle olarak kurtulur, ya da Allah'a kul köle olmaz, başkalarının kulu kölesi olurlar da helak olurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.